Ayrım 3. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 36. Padişah haddini bildiren alimlere sahip olmak. Osmanlı Devleti'ni yönetenler Allah'ın adaletini dünyaya hakim kılmaya memur olduklarına inanır, buna göre savaş ya da barış yaparlardı. Bu inançlarını size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtarıp çıkar, bize katından bir veli, koruyucu, sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan müstazaflar, acizler adına savaşmıyorsunuz mealindeki ilahi emre dayandırırlardı. Bu bağlamda 2. Viyana kuşatmasını gerekli kılan önemli sebeplerden biri, Avusturya Alman İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında tuttuğu Macar halkına zulmetmesiydi. Alman idaresindeki Macarlar tarafından kendilerine önder olarak seçilen Tökeli İmre, 9 Ocak 1682'de İstanbul'a elçi göndererek Nemçe'nin Avusturya tecavüzü haddi aştı. Bunları görmektense ölmek iyidir. Hemen bir taraftan haber verip yürüyesiz şeklinde şikayetlerini dile getirerek Alman idaresini kabul etmediklerini ve Osmanlı idaresi altına girmek istediklerini belirtmişti. Çünkü Osmanlı idaresi altında yaşayan Macarların memnuniyeti Avrupa içlerine kadar konuşuluyordu. Avusturya idaresinde yaşayan Macarlar Osmanlı idaresinde yaşayan soydaşlarına gıpta ile bakıyor, kendileri de Osmanlı idaresi altına girip hem ekonomik imkana kavuşmak hem de huzur bulmak istiyorlardı. AB'ye girme çabamızı andırıyor mu bu? O tarihte Osmanlı tahtında av merakı yüzünden avcı lakabıyla anılan Sultan 4. Mehmet oturuyordu. Osmanlı Devleti başarılı sadrazamlar dönemindeydi. Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülü Baba Oğul ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Fetihler sürüyordu. Bu durum padişahı rehavete etmiş olmalı ki Davut Paşa'daki av köşküne yerleşmiş, günlerini av peşinde koşarak geçirmeye başlamıştı. Bu sırada Alman-Avusturya İmparatorluğu 1664'te imzalanan Vasvar Barış Anlaşması'nı çiğneyerek Osmanlı şehir ve kasabalarını zapt etmeye yöneldi. Sivil halkı esir alıyor, köylülere zulmediyordu. Sınır boylarında yaşayan halk kan ağlıyor, feryad-ı figanı İstanbul'a kadar geliyordu. Ne çare ki padişah duymazdan geliyordu. Ama Osmanlı halkı olup bitenden dolayı hem çok tedirgin hem de günlerini av peşinde geçiren padişaha kırgın ve kızgındı. Böyle bir ortamda padişahın adamlarından biri İstanbul'un büyük din alimlerinden Hacı Hüseyin Efendi'nin kapısını çaldı, dedi ki, Padişah-ı Cihan Sultan Muhammed Han Efendimiz sizi Davut Paşa Köşkü'nde davet ediyorlar. Cuma mübarekte cami-i şerifimize gelsin, vaaz-ı nasihatinden istifa edelim, buyurdular. Kızgınlıktan kıpkırmızı kesilen Hacı Hüseyin Efendi'nin cevabı şöyle oldu. Vaaz-ı nasihatimizi dinlemek isteyen bizim camiümüze gelir. Söyle padişahına avdan vazgeçsin. Ataları gibi ordusunun başına geçsin, devlet umuruyla meşgul olsun. Kapıyı padişah elçisinin suratına kapattı. Allame Hacı Hüseyin Efendi'nin ağzının payını alan padişah, ertesi cuma için Davut Paşa kürsü vaizlerinden Allame Himmetzade Abdullah Efendi'yi çağırttı. Abdullah Efendi meslektaşı gibi çağrıyı reddetmedi, Davut Paşa camiine gitti. Cuma sünnetini müteakip hutbeye çıktı. Arapça girişten sonra şu mealde konuşmaya başladı. Devlet sahipsiz kaldı. Şehir ve kalelerimiz küffar eline düşüp cami ve mescitlerimiz kilise yapıldı. İmdi günahlarımıza tövbe edelim. Bundan sonra bize lazım olan gözyaşlarımızdan çimen bitinceye kadar başımızı secdeden kaldırmamaktır. Ve doğrudan padişaha döndü. Şimşek çakan bakışlarını ona kilitledi, sesini yükseltti. Padişahım, millet sahipsiz kaldı. Nedir bu hayhuy ve nefsü emrarı zadenize uymalar? Gaflet uykusundan niçin uyanmazsınız? İmdi avlanma zamanı değil, ağlama zamanıdır. Derin bir sessizlik oldu. Gözler padişaha dönmüştü. Tepki bekliyorlardı. Fakat padişahta çıt yoktu. Hatibi başı önünde dinlemiş, hatta zaman zaman doğrulamak ister gibi kafa sallamıştı. Cuma namazından çıkar çıkmaz İstanbul'a dönüş hazırlığı yapılmasını emretti. Herkes derin bir nefes almıştı. Sahibi devlet imparatorluğun kalbine dönüyordu. Ordusunu hazırladı ve serkeşlik eden Avusturya'ya haddini bildirmek üzere yola çıktı. Fakat kendisi Belgrad menzilinde kalacak, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa serdarlığındaki Osmanlı ordusu ise Kırım Hanı Murat Giray ve Budin Beylerbeyi Arnavut Koca İbrahim Paşa'nın işi gevşek tutmaları sebebiyle Viyana kapılarından geri dönmek zorunda kalacak, Sadrazam bu uğurda kellesinden olacaktı. Osmanlı'da grev hakkı. Türkiye gerçekten de çok fazla siyaset konuşuyor. Nereye giderseniz gidin siyaset konuşanlarla ya da soranlarla karşılaşıyorsunuz. Belki bu yüzden sanat, edebiyat yahut tarih üzerine soru soranlara bayılıyorum. Soruyu soran bir de gençse olayı alabildiğini abartıp üzerine büyük idealler inşa etmek çok hoşuma gidiyor. Şimdilik hayal ama hayal olmazsa gerçek nasıl oluşur? Uzatmayalım. Böyle bir soru var önümde. Kütahya'dan Şazimet Duru, alın teri kurumadan işçinin hakkının verilmesini savunan bir dinin bayraktarı olarak Osmanlılarda işçi haklarının durumunu merak etmiş. Şunu söyleyeyim. Dünyada ilk toplu sözleşmenin Kütahya'da imzalandığını, bu sözleşme ile Çin işçilerinin haklarının teminat altına alındığını biliyorum ama yerini şimdilik bulamadım. Yalnız kesin olarak şunu söyleyebilirim ki toplu sözleşme ve grev hakkı sanıldığı gibi bize Avrupa'dan geçmiş değildir. Birçok padişahın fermanlarından anlaşıldığına göre işçiler tarih boyunca ücretlerinin artırılması isteğiyle zaman zaman grev yapmışlar ve taleplerine çoğunlukla ulaşmışlardır. 21 Haziran 1587, 15 Recep 995'te Sultan 3. Murad'ın Mimar Sinan'a hitaben yazdığı fermanda işçi gündeliklerinin 12 akçeden 16 akçeye çıkarılmış olduğu halde işçinin memnun olmadığını şöyle anlatıyor. Mehmet Paşa bina eylediği camide işleyenlere işçiler ve ustalar ferman-ı şerifim üzerine yevmiye gündelik 16'şer akçe ücretlerin verilirken ziyade talep edip daha fazlasını isteyip vermezseniz işlemezüz, ücretimiz artırılmazsa işi bırakırız anlamında deyü, teallül ve niza gürültü iderlermiş. Böyle bir bahaneyle gürültü çıkarırlarmış. Gereği gibi tembih eylesin kim? Ferman-ı şerifim üzere 16'şer akçe ücretlerinin aldıktan sonra teallül ve niza etmeyeler. Şimdi Sultan 1. Ahmet devrine bakalım. Edirne'de inşa edilen handa çalışan işçilerin gündelikleri artırılmış, ustalar için 24 akçe, amelelere 20 akçe ve çırakların 18 akçe yevmiye. Fakat çalışanlar yeni ücretleri de beğenmeyerek işi bırakmışlar, herhangi bir şekilde zorlanmaktan çekinmeleri sebebiyle de Edirne civarında bulunan Enes kasabasına gitmişler. Bunun üzerine padişah Edirne kadısına 6 Haziran 1609, 3 Rebiülevvel 1018 tarihli bir ferman göndermiş. Han-ı mebzur bina olunmayıp muattal kalmıştır. Han inşaatı yarım kalmıştır diye yakınan padişah, ustalarla işçilerin derhal getirtilmesini, ücretlerin yeterli olup anlatılmasını, şayet bina emini ve bina katibi tarafından ücretlerde keyfi kısıntılar yapılmışsa, bunu mutlak surette engellenmesini emrediyor. Sonuç: pek çok insani ve vicdani hak gibi işçi haklarının da başlangıç noktası bu topraklardır. Öyle olmak zorunda. Çünkü Osmanlı'nın hayat nizamı insan merkezliydi. Kur'ani bir bakışla hayata bakar, Kur'ani baktığı için de her insanda inancı, kıyafeti, düşüncesi, milliyeti ve toplumsal konumu ne olursa olsun, eşrefi mahlukatı, yaratılmışların en yücesini görürdü. İşte bu yüzden hem insandan insana hem de devletten insana değer verir, insanın huzurla yaşamasını hedef alırdı. Osmanlı Devleti bu yüzden önderdi, bu yüzden örnekti, bu yüzden büyük ve başarılıydı. Şimdinin sözde modern yöneticileri ise insanı incitmek için sağlık karnesindeki fotoğrafın başı açık değil diye, Çanakkale gazisinin kızını üniversitede akıl hastanesi acilinden kovup ölümüne sebebi vermek dahil 31 Haziran 2002 tarihli vakit her şeyi yapıyor. Geçmişimiz insan merkezli olduğu halde ideolojik saplantılarımız yüzünden aynı insan merkezli yapıda geleceğimizi oluşturamıyoruz. Sonuçta önder olamıyoruz, örnek olamıyoruz, büyük ve başarılı olamıyoruz. Biliyorsunuz günümüzde haklı olan değil de güçlü olan davayı kazanıyor maalesef. Adliye hikayeleri bunun örnekleriyle dolu. Haklı olan güçlü olacağına güçlü olan haklı sayılıyor. Tabii düzenin çivisi gitgide çıkıyor. Oysa bu topraklarda bize diktatör olarak tanıtılan padişahlar döneminde haklı olan güçlüydü. Mahkeme karşısında padişahla sıradan vatandaşın hiçbir farkı yoktu. Biz ki. Bugünkü dille şöyle denmektedir. Biz ki Sultan Mehmet Han'ız. Üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki bu fermanımızı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurduk. Söz konusu rahipleri ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emni aman olsun ki memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerine yerleşsinler. Ne biz, ne vezirlerimiz, ne de halkımız tarafından hiç kimse bunlara, papazlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışarıdan memleketimize getirecekleri kimselere, yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için, Peygamberimiz Muhammed Mustafa hakkı için, 7 mushaf hakkı için, 124 bin peygamber hakkı için ve kuşandığımız kılıç hakkı için en ağır yeminlerle yemin ederiz ki, yukarıda belirtilen hususlara söz konusu rahiplere, bizim hizmetimize ve emrimize itaatkar oldukları müddetçe hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir. Aynı hükümdar, fetihten hemen sonra yayınladığı amanname ile Galata'da yaşayan Ceneviz halkına, İstanbul'daki Hristiyanlara, inanç, ibadet, kıyafet, seyahat ve ticaret özgürlüğü tanımıştır. Meşhur Balıkesirli Zanos Paşa'nın imzası ve Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasıyla çıkan bu amanname, bir insan hakları belgesi olarak kuşkusuz kendi çağını çok aşan yaklaşımlar ihtiva ediyor. Osmanlı insanında hoşgörü mantığı. Fatih bir inanç, bir felsefe sistemiyle savaşırken bile o dinin, o felsefenin mensuplarını insanlık ekseninde kutsamakta, neye inanırlarsa inansınlar, nasıl düşünürlerse düşünsünler, insan kimliğine müsamaha temelinde yaklaşmaktadır. Bu tavır, Yunus'un yaratandan ötürü yaratılanı hoş gören mantığına da uygundur. İşte bu tolerans mantığıdır. Fatih Sultan Mehmet kılıcıyla değil, tolerans mantığıyla Orta Çağ'ın katı kalıplarını kırmış, hayatı yeni bir çağla tanıştırmıştı. Bu yaklaşıma çağdaş insan hakları, çağdaş demokrasi ve çağdaş hoşgörü çerçevesinden bakar mısınız lütfen? Osmanlı Devleti'ni yönetenler İslam dinini kuşkusuz tek din olarak görürlerdi. Bu anlamda başka din tanımazlardı. Ne var ki insanın tercih hakkı da iradesine saygı gösterir. Kendi inançlarına doğru yaklaşırken diğer insanların inancına, dinine değil karışmazlardı. Karışmak şöyle dursun, hatta her insanın kendi inandığını yaşayabilmesini kolaylaştıracak düzenlemeler yaparlardı. Mesela Macar milli kahramanı Jan Hunyad'ın, Hunyadianos, Sırbistan'ı işgal edip bütün Ortodoks kiliselerini yıkacağını söylemesi üzerine büyük bir korkuya kapılan Sırplı yöneticiler, Fatih Sultan Mehmet'e gelip Hunyad'dan önce Sırbistan'ı fethetmesini ama kiliselerine dokunmamasını rica ettiklerinde Fatih şöyle söz vermişti: "İnşallah Sırbistan'a hakim olduğumuzda camiler yaptıracağız, ancak kiliselerinize dokunmayacağız. Siz nerede bir cami görürseniz yanına kilise yapabilirsiniz. Bizim dinimiz işte böyle bir dindir." İyi Hamida Nişment, Tarihi Hakikatler, C1, sayfa 501-502, İstanbul 1979, Tercüman Yayınları. Caminin yanına kilise. Fatih'in fermanında yer alan caminin yanına kilise anlayışı yalnızca kağıt üstünde kalmamış, İstanbul'da da uygulanmıştır. Mesela İstanbul Fener'de Abdüsübaşı Mahallesi'ndeki caminin bitişiğinde Rum Patrikhanesi ile bir kilise mevcuttur. Keza Edirnekapı Caddesi'nin son kısmında yer alan Mihrimah Sultan Camii'nin hemen karşısında bir Rum kilisesi vardır. 500 senelik Osmanlı hakimiyetinin yaşandığı bölgelerde dinleri, dilleri, kılık kıyafetleri ve mabetleriyle birlikte varlıklarını hala sürdüren gayrimüslimler, bunu Osmanlı'nın İslam kaynaklı müsamahasına borçludurlar. İslam'da insan hayatın merkezidir. Hayat insan için var edilmiştir. Bediüzzaman'ın ifadesiyle kainat hayat için, hayat insan içindir. Kiliselere ve ayinlere karışılmaya. Fatih Sultan Mehmet bu vakaya dayanarak Kudüs ruhbanlarının dini hayatlarını serbestçe sürdürebilmeleri hakkındaki fermanında özetle şöyle demiştir: "Makamıma gelip yüz sürerek ellerinde mevcut olan Hazreti Peygamber ve Hazreti Ömer'den bu yana Kudüs-ü Şerif'teki Hazreti İsa'nın doğduğu Beytüllam Kilisesi, Kamame Kilisesi ve bunun gibi kutsal mekanlarla ilgili bilgi sahip oldukları hak ve imtiyazları yeniden talep eden Kudüs Rum Patriği Atnasios ve ruhbanlarına aynı imtiyazları verdim. Bunları kimse rencide etmesin. Kim ki bu hükmün feshini murad ederse Allah'ın ve Resulünün hışmına uğrasın." Bosna ruhbanlarına verdiği fermanda ise, "Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a, peygambere, Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır." Sultan 1. Ahmet Han'ın Bogdan Voyvodası'na metropolit ve papazların ibadetlerine karışılmaması hakkında yazdığı hükmün özeti şöyledir: "Bogdan Voyvodası'na hüküm ki, Bogdan'da bulunan Vladika, metropolit ve sair papazlar kiliselerinde ayinlerini bugüne kadar yapa gelmiş iken, şu an dışarıdan müdahale olduğunu bildirdiler. Bunlara zulmedilmesine rızam yoktur. Ola geldiği üzere amel olunmasını emredip buyurdum ki, Bundan böyle Vladika, Metropolit vesaire papazların kiliselerinde icra ettikleri ayinlere ve kendi aralarındaki işlere hiçbir kimse, hatta Rum patriklerine bile müdahale ettirmeyeceksin. Boğdan Kralı Stefan, Osmanlı'ya bağlı kalın. Boğdan Kralı Stefan, işte bu gerçeklerden hareketle halkına şöyle bir vasiyet bırakıyordu. En güçlü ve en adil imparatorluk olan Osmanlılara bağlı kalın. Osmanlı menbaalarında cesur ve azimli bir kral olarak anılan Stefan, yardım istediği Lehistan kralı Yan Albert'in ihanetine uğrayınca Osmanlı egemenliğini kabul etmiş ve halkını Osmanlı'ya sadık kalmaları konusunda uyarmıştı. Osmanlı'nın Romanya'nın bir bölümünü kapsayan Eflak ve Boğdan'ı vergi yükümlülüğü dışında özgür bırakması ise gösterilen toleransın sınırsızlığını gösteriyor. Birbirimize tahammülsüzlük hastalığı içimize batılılaşma sürecinde girdi. Geleneksel yapımızda farklılıkları yüzünden insanları yadırgamak, yargılamak, horlamak, aşağılamak ya da üzerlerinde baskı kurmak yoktur. Hele inanca baskı anlayışı tamamıyla batılı bir anlayıştır. Özet olarak hoşgörüsüzlük bir batı hastalığıdır. Avrupa'da durum. Mesela Almanya'da yılda kaç Musevi'nin evlilik yapabileceği kanunla belirlenmişti. Bu kanun ancak 1864'te yürürlükten kaldırıldı. Museviler Hristiyanlarla eşitlendi. Ne var ki Hitler iktidara gelince sırf dinleri farklı olduğu için Musevilerin fırınları da yaktı. 18. yüzyıl sonlarına kadar Fransa'da protestanların evlenme hakkı yoktu. Fransız protestanları hiçbir şekilde karı koca olamadıklarından tabii ana baba da olamıyorlardı. Amerika'da ise daha düne kadar zencilere reva görülen muameleyi hepimiz biliyoruz. Sadece ayak işlerinde çalışabiliyorlar, beyazların otobüsüne binemiyor, okuluna gidemiyor, çok varlıklı bile olsalar beyazların yoğun olduğu semtlerde ev tutamıyorlardı. Beyaz önderler tarafından hepsi aynı isimle çağrılıyordu, pis zenci. Demokrasinin beşiği saydığımız İngiltere'de ancak 1828'den itibaren başlayan bir süreç içerisinde inançlara özgürlük sağlandı. Bununla birlikte halen Anglikan Kilisesi'ne bağlı olmayan bir hanedan mensubu kral ve kraliçe olamaz. Yani şimdiki veliaht prens Charles, ben Müslüman oldum yahut ben Ortodoksum dese İngiltere tahtına asla geçemez. Bölüm 2. Osmanlı insanı. Osmanlı ailesinden çekirdek aileye. İlkokulda okuduğum ders kitaplarındaki aile fotoğrafı 3, en çok da 4 kişilikti. Tüm aile anne, baba ve 2 çocuktan oluşurdu. Bizim alfabedeki resimlere yer alan küçük aile tipinin yanılmıyorsam bir de adı vardı, çekirdek aile. Leblebi çekirdek gibi. Geniş Osmanlı ailesinden Cumhuriyet ailesine geçilecekti ya, bunun için öncelikle ninelerin ve dedelerin aile kavramı dışına atılmaları gerekiyordu. Çünkü onlar Cumhuriyet çocuğu olarak yetiştirilmek istenen yeni nesiller açısından büyük bir tehdit oluşturuyorlardı. Neden derseniz bir kere Osmanlıca konuşuyor, Osmanlıca okuyup yazıyorlardı. Osmanlı menkıbeleri anlatıyor, torunlarıyla geçmişleri arasında gönül bağı kuruyorlardı. Bu yüzden nineler ve dedeler yeni tip aile yapısının içinde kullanılmamalıydılar. Cumhuriyetin huzur evleri onları bekliyordu. Bunun çocuklar üzerinde müthiş tahripkar bir etkisi oldu. Nine ve dedenin atmosferi yumuşatan muhabbetlerinden mahrum büyüyen çocukların içinde hep boşluklar ve loşluklar kaldı. Dinamik köklerden mahrum kalışın bedelini birçoğu hayat boyu ödemeye mahkum oldular. Geçimsiz, saldırgan, uyumsuz, analiz yapma yeteneğinden mahrum yaşadılar. Bazı faturalar topluma kesildi. Bu son derece ağırdı. Aile büyüklerinin hoşgörülü yaklaşımı, eğitimi ve denetiminden mahrum olarak büyüyen çocukların hayatları boyunca bir takım arızalar vereceklerini bugünün psikiyatrları, psikologları ağız birliği içinde söylüyorlar. Anlaşılıyor ki Osmanlı'nın başarısının özü çocuklarını geniş aile içinde yetiştirmek, yüreklerini, beyinlerini farklı renklerle doyurmaktı. Belki de bu yüzden İsveçli profesör Gaston Cez, ben garplı bir aile hukuku profesörü olarak diyeceğim ki, Türk milletinin aile nizamını elinden alınız, geride çok bir şeyleri kalmaz, diyordu. Ne kaldı geriye? İrtica çığlıkları atmaktan, laiklik nöbeti tutmaktan başka işe yaramayan, hiçbir orijinal fikir üretemeyen yarı aydın baskıcı zümre dışında. Ben şahsen Osmanlı ailesi yapısına dönüyorum. Onca ebedi abide yetiştirmiş bir aile tipinde herhalde bir maharet var. Bu oluşun ipuçlarını yine yabancı yazarlar ve gezginler veriyor. Osmanlılar ihtiyarlara ve çocuklara büyük ilgi, sevgi ve şefkat gösterirler. İşin püf noktalarından biri galiba bu. Hem yaşlılara hem de çocuklara ilgi, sevgi ve şefkat göstermek. Sonuçta yaşlılar da bir nevi çocuktur. Çocuk kendi anne ve babasının nine ve dedesine gösterdikleri ilgiyi örnek alarak büyür. Anne babası kendi anne babalarına nasıl davranırlarsa, ileriki zamanlarda anne babasına öyle davranır. Bir anlamda anne baba olarak davranış biçimimizle kendi geleceğimizi hazırlamaktayız. Osmanlı bunun farkındaydı. Bu yüzden aile içi ilişkileri sağlam tutmuş, ailenin yaşlılarını öf dedirtmemeyi esas almıştı. Çocuklar bu örneklere göre yetişirdi. İhlaf olmaz bir İslam düşmanı olan İngiliz sefiri Sir James Porter, 17. yüzyıl Osmanlı ailesindeki sevgi ve dayanışma ruhundan gıpta ile bahseder. Baba sevgisi çok kuvvetlidir. Çocuklarda sonsuz bir itaatle birlikte evlatlık göreviyle ilgili olabilecek her şeye karşı sarsılmaz bir bağlılık görülür. Osmanlılarda çocukların anne babalarına karşı besledikleri sevgi ve hürmet özellikle takdire değer. İstanbul'da tabiatın yüzünü kızartacak derecede çığırından çıkmış evlatlar az görülür. Şimdilerde yetiştirdiğimiz bazı insanlardan sadece İstanbul'un değil tüm hayatın yüzü kızarıyor. Ne yazık ki aile dışı bağlarımızdan sonra komşuluk ilişkisi gibi aile içi bağlarımız da koptu. Çoktandır hayatı paylaşmıyoruz. Aynı ailenin fertleri tek tek kendi hayatlarını yaşıyor. Aile kültürü gitgide zayıflıyor. Bundan da en çok çocuklar etkileniyor. Fransız yazar ve gezgin Dr. A. Breyer, çocuk geliştirme zincirinin ilk halkasını keşfediyor, diyor ki, çocuklar arasında küfürleşme ve yumruklaşma görülmez. Bunlar İslam terbiyesiyle ıslah edildikleri için kendi aralarında sakin sakin oynayıp eğlenirler. İşin özü ve özeti, Breyer'ın İslam terbiyesi vurgusu yaptığı yerdir. Uzaklaştığımız nokta da işte o temeldir. Bu sistemi tabiatıyla önce anne baba hazmetmeli, anlatarak değil yaşayıp paylaşarak çocuklarına aktarmalıdır. İngiliz yazarı Thornton, sade bir din olarak İslamiyet'i çocuklar ve anne babalarından öğrenirler diyerek İslam için tam bu noktaya vurgu yapıyor. Ve aşağı yukarı her şeyi açıklayan flaş bir cümle. Türklerin ahlakı çocuklukta iyilik telkini alarak değil toplumda kötü örnek görmeyerek gelişir. Bence işin rengi noktası da budur. Günümüzde kötü örnek çok, iyi örnek ise yok denecek kadar az. Çocuklarımız kötü örneklerle iç içe büyüyor. Sonuçta kötü ve kötülük normalleşiyor, sıradanlaşıyor, tabiatıyla da kanıksanıyor. Bu durumda kendimiz anne ve baba olarak iyi örnek olmak zorundayız. Yani adam gibi çocuk yetiştirmek için önce anne babaların adam gibi adam olmaları gerekiyor. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 50.